Item 32, Baba Mario Puzo, sayfa 373. Jules bir sigara yaktı, Lucy'nin ağzına koydu. Lucy dumandan boğulacak gibi olup ağlamayı kesti. Jules şimdi beni dinle dedi. Eğer 20. yüzyılın gerektirdiği kültüre sahip, daha gelişmiş bir aile içinde yetişseydin, derdin yıllar önce halledilmiş olurdu. Sana derdinin ne olduğunu anlatayım. Bunun yüz cerrahisinin gerçekten halledemediği çirkinlik, bozuk bir cilde sahip olmak yahut şaşılıkla hiç ilgisi yok. Derdin bademciklerden, çenendeki bir et beninden ya da biçimsiz oluşmuş bir kulaktan daha önemli değil. Rahatsızlığının cinsel hayatla da hiç ilgisi yok. Böyle düşünmekten vazgeç. Erkeklere zevk veremeyecek kadar geniş bir cinsel organın var diye kimsenin seni istemeyeceğine takma kafana. Sendeki kemik yapısının bozukluğu bizim tıp sözlüğünde leyen kemikleri yatağının zayıflaması dediğimiz şeyden başkası değil. Genellikle çocuk doğurduktan sonra görülür bu ama kemik yapısının ters oluşmasından da meydana gelebilir. Emin ol, çok sık görülen bir şeydir. Basit bir ameliyatla düzelmesine rağmen pek çok kadın bu yüzden hayatı kendilerine zehir ederler. İntihar edenleri bile vardır. Ama sende böyle bir şey olabileceği hiç aklıma gelmedi. Çünkü çok güzel bir vücudun var. Hikayeni bildiğimden derdini ruhi bir bunalım sanıyordum. Üstelik Sonny'nin ölümüne niçin üzüldüğünü bana çok rahat anlattın. İzin ver de seni iyice bir muayene edeyim. O zaman yapılması gerekli ameliyatın önemli olup olmadığını söyleyebilirim. Şimdi git yıkan. Lucy banyoya girdi, duş yaptı. Jules uzanıp bacaklarını açmasını söylediğinde direndi. Ama genç adam hiç aldırmadı. Sabırla onu yatağa yatırdı, bacaklarını ayırdı. Evinde bir yedek doktor çantası, yatağının yanında da üzeri cam kaplı bir masa vardı. Masanın üstünde bazı aletler duruyordu. Şimdi Jules tepeden tırnağa doktor kesilmişti. Lucy'ye baktı, parmağını içeri soktu, içeride oynattı. Lucy kendini küçüklük duygusuna kaptırırken karnını öptü, dalgın dalgın. İlk kez bu iş hoşuma gidiyor dedi. Sonra Lucy'yi yüzü koyun çevirdi, arkadan muayene etti. Öteki eliyle de genç kadının ensesini şefkatle okşuyordu. İşini bitirince Lucy'yi yine sırt üstü yatırdı, sevgiyle dudaklarından öptü. Yavrum dedi, oranı yepyeni yapacağım. Tıp da görülmemiş bir olay sayılacak. Meslek dergilerine de bu konuda bir yazı hazırlayabilirim. Jules her şeyi öyle keyifli ve tatlılıkla yapmıştı ki Lucy sevildiğini hissetti. Çok geçmeden çekingenliğini, utangaçlığını yendi. Hatta genç adam kitap rafından Lucy'nin durumunu anlatan ve ameliyatın nasıl geçeceğini ayrıntılarıyla gösteren bir tıp kitabı alıp genç kadına gösterdi. Lucy konuyla iyiden iyiye ilgilenmişti. ''Derdinin sağlığınla da ilgisi var.'' dedi Jules. ''Eğer ameliyat olmazsan bir süre sonra bütün sağlığını tehdit eden güçlüklerle karşılaşırsın. Durum ameliyatla düzeltilmezse gitgide kötüye yönelir. Geri kafalı, eski terbiye almış utangaç kişilerin kendilerini doktorlara teslim edip bir güzel muayene olmamaları utanılacak şey. Bu dertten şikayetçi öyle çok kadın var ki.'' ''Bundan söz etme, rica ederim sus.'' dedi Lucy. Jules Segel durumundan hala utandığını, bunu çirkin bir kusur saydığını fark etti. Onun kafasına göre bu gibi duygular aptallıktan başka bir şey değildi. Ama yine de Lucy'yi anlayacak kadar duygulu bir erkekti. Üstelik genç kadını keyiflendirecek, içini rahatlatacak fırsatı da eline geçirmiş oluyordu. ''Tamam, şimdi sırrını biliyorum.'' dedi Lucy'ye. ''Ben de kendi sırrımı anlatacağım.'' Doğunun en parlak ve en genç operatörü olan benim gibi birinin burada ne yaptığını merak ediyordun. Jules Segel gazetelerin hakkında yazdıklarıyla alay ediyordu. Gerçek şu, ben kürtajcıyım, o kadar kötü bir şey değildir. Doktorların yarısı yapar bunu ama yakalandım. Bir arkadaşım vardı, Doktor Kennedy adında biri. Birlikte çalışırdık, çok dürüst insandır. Bana yardım edeceğini söyledi. Anladığıma göre Tom Hagen güç durumda kalırsa kendisine başvurmasını istemiş. Nedeni de Corleone ailesinin kendini Kennedy'ye karşı borçlu hissetmesi. Bunun üzerine Kennedy Hagen'a durumu anlattı. Bir de baktım suçlamalardan vazgeçildi. Ama meslektaşlarım ve özellikle Doğu'nun büyük tıp otoriteleri beni kara listeye aldılar. Bunun üzerine Corleone ailesi bana şimdiki işimi buldu. Nasılsa birinin bu işi yapması gerekiyordu. İyi para kazanıyorum. Artist kızlar sık sık yemek alıyorlar. Onları dertten kurtarıyorum. Durumu anladıkları an bana gelirlerse çocuğu almak dünyanın en basit işi oluyor. İçlerini tava temizler gibi kazıyorum. Freddy Corleone başımın belası. Buraya geldiğimden beri en azından 15 kızı gebe bıraktı. Ona cinsel sorunlar üzerine öğütler vermeyi ciddi ciddi düşünüyorum. Çünkü Freddy'ye 3 kere bel soğukluğu, 1 kere de frengi tedavisi yapmam gerekti. Umurunda bile değil. Önüne gelenin üstüne çullanıyor. Jules bile bile boş boğazı geliyordu. Oysa bu işi hiç yapmazdı. Ama Lucy'ye kendi dışındaki insanların, hele Freddy Corleone gibi az çok tanıyıp çekindiği bir kişinin bile utanç verici dertlerin bulunduğunu göstermek istiyordu. Vücudunun bir parçasının esnekliğini kaybettiğini düşündü de. Kesip biçmekle bunu daha sıkı, daha dar bir hale getirmek mümkün. Üzerinde bir düşüneyim dedi Lucy ama ameliyat olacağına emindi. Jules'a güveni sonsuzdu. Sonra aklına başka bir şey geldi. Kaça mal olur acaba? Jules kaşlarını çattı. Böyle bir ameliyat yapabilmem için gerekli araç ve gereçler burada yok. Üstelik bu konuda uzman değilim. Ama bu alanda çok usta olan, en iyi hastanede çalışan bir doktor arkadaşım var. Büyük sinema yıldızları yüz ve göğüs pörsümesinin sevdikleri erkeklerin mutluluğuna yetmediğini anlayınca ona koşar. Oralarını buralarını gerdirirler. Sonra kendisine yardımım dokundu. Dolayısıyla para vermeyeceksin. Gebe bıraktığı kadınların çocuklarını ben alırım. Dinle sevgilim. Meslek sırrını hiçe saysam sana bu ameliyatı geçiren en güçlü film yıldızlarının adlarını söylerdim. Lucy hemen meraklandı. Ah hadi söyle dedi. Hadi ne tatlı bir dedikodu konusu olurdu bu. Jules'un iyi yanlarından biri de Lucy'nin kadınca bir eğilim olan dedikoduculuğuyla hiç alay etmemesiydi. Benimle yemek yiyeceğine ve geceyi benimle geçireceğine söz verirsen söylerim dedi Jules. Aptallığın yüzünden çok zaman kaybettik, arayı kapamalıyız. Jules'un içinde uyandırdığı sevgiyle Lucy allak bullak oldu. Bunca sevgi sözüne karşılık vermek için epey düşünmesi gerekti. ''Benimle yatmak zorunda değilsin Jules'' dedi. ''Bu durumda benden zevk alman imkansız.'' Jules kahkahalarla gülmeye başladı. ''Seni budala seni'' dedi. ''Bu kadar da aptallık olmaz. Çok daha uygar, yüzyıllar öncesinden gelen, çok daha eski bir sevişme yöntemi olduğunu hiç işitmedin mi? Bu kadar saf mısın gerçekten?'' ''Ha şu'' dedi Lucy. ''Ha şu'' diye Jules alaylı alaylı onu taklit etti. ''İyi kızlar o işi yapmazlar. Yiğit mert erkekler de. 1948 yılında bile.'' ''Evet güzelim. Seni burada Las Vegas'ta oturan 1880 yıllarının karışık günlerinde en rağbet gören genel evin sahibesi ve çağının en genç maması olan yaşlı bir kadına götürebilirim. Eski günlerden söz etmeye bayılır. Bana ne anlattı biliyor musun?'' O sert yumruklu attığını vuran sapına kadar erkek kovboylar kızlardan hep Fransız usulü isterlermiş. Senin ha şu dediğinden. Sevgili Sonin'le hiç ha şu yapmayı düşündün mü? İlk kez Lucy onu gerçekten şaşırttı. Mona Lisa'nınkinin eşi bir gülümsemeyle ondan yana döndü. Jules'un bilimsel kafası birden konuyla hiç ilgisi olmayan bir noktaya saplandı. Yüzyıllar öncesinden gelen bir sırrın çözümü mü olacaktı bu? Sakin bir sesle, ''Sony'de her şeyi yaptım ben'' dedi. Lucy şimdiye kadar kimseyle bu denli açık konuşmamıştı. İki hafta sonra Jules Segal Los Angeles'ta bir ameliyathanede arkadaşı Dr. Frederick Kellner'ın çalışmasını izliyordu. Lucy bayıltılmadan önce Jules eğildi. ''En yakınım, sevgili gözlem olduğunu söyledim doktora'' diye fısıldadı. ''Sana sımsıkı duvarlar örecek.'' Oysa Lucy aldığı uyuşturucu ilaç yüzünden kendinden geçmek üzereydi. Ne bir şey söyleyebildi ne de gülümseyebildi. Yine de söyleneni işitti ve kuşkusu biraz olsun hafifledi. Doktor Kellner zarları atan usta bir kumarbazın güvenliğiyle neşteri vurdu. Söz konusu ameliyat apış arasının açılması ve rahimin öne alınması amacını güdüyordu. Döl yolunun ağzı kasık kemiğinin altına getirilecek, böylece üstteki basıncın etkisinden kurtarılacaktı. Jules ameliyatın en önemli yerine geldiğinde Dr. Kellner'ın çok dikkatli çalıştığını görüyor, ustalığını hayranlıkla izliyordu. Fazla derine inerse göden bağırsağını kesebilirdi. Yine de bu bütünüyle zor bir ameliyat değildi. Jules bütün röntgen filmleriyle yapılan testlerin sonuçlarını izlemişti. İşlerin yolunda gitmesi gerekiyordu ama yine de her ameliyatta bir aksilik çıkabilirdi. Şimdi bir forceps rahimin ağzını açık tutuyordu. Doktor Kellner'ın kestiği yer makatı çevreleyen zarı ortaya koymuştu. Operatör gazlı bezle sarılı elleriyle neşterin ayırdığı bağlayıcı dokuları itiyordu. Jules yaranın dibini gözden ayırmıyor, göden bağırsağının çok yakınına gelindiğini belirtecek bir damarın görünmesinden çekiniyordu. Ama Doktor Kellner işini biliyor, tahta parçalarını birleştiren bir marangoz kadar rahatlıkla vajinayı yeniliyordu. Kalacak çıkıntılar yüzünden bu hassas yerde dert çıkarmamak ve açtığı yeri iyice kapamak için yarayı çok sık dikti. Sonra daralan vajinaya üç parmağını sokmaya çalıştı ama başaramadı. İki parmağını ancak geçirebildi, iyice derine indi. Sonra yüzünü örten gazlı bezin üstünden porselen mavisi gözlerini kaldırdı ve Jules'a baktı. ''Bu kadarı işini görür mü?'' diye sorar gibiydi bakışları. Ameliyat sona ermişti. Lucy'yi tekerlekli arabayla ayalana kadar kalacağı odaya götürdüler. Jules Kellner'la konuştu. Arkadaşı keyifliydi, bu da işlerin yolunda gittiğini ortaya koyuyordu. ''Hiçbir aksilik çıkmadı oğlum'' dedi. ''İçeride başımıza dert açacak bir şey görmedim. Yine de şaşırtıcı bir olay. Genç kadının bu tür hastalarda görülmeyen sağlıklı bir vücudu var. Oysa ondaki rahatsızlık genellikle güçsüzlükten ileri gelir. Her neyse, artık her türlü eğlenti ve oyun için eşine az rastlanan bir arkadaş olacak. Seni kıskanıyorum aslanım. Tabii bir süre beklemek gerek ama sonuçtan emin olabilirsin. Sana garanti veriyorum. Jules güldü. Gerçek bir pigmalyonsun dedi. Nasıl ameliyat ettiğini gördüm. Harikaydın. Doktor Kellner homurdandı. Senin kürtajların gibi bu da çocuk oyuncağıydı. Aslında toplum daha gerçekçi olsa bizim gibi kabiliyetli kişiler önemli işler yaparlar. Bu tür ufak ameliyatlar da yeni yetişenlere kalırdı. Sırası gelmişken söyleyeyim, gelecek hafta sana bir kız yollayacağım. Gerçekten iyi bir kız. Başları derde girenler de hep böyleler oluyor. Dolayısıyla da ödeşeceğiz. Jules dostluğun elini sıktı. Teşekkürler. Bir gün gel de sana otelimizin bütün marifetlerini göstereyim. Kellner acı acı güldü. Ben her gün kumar oynuyorum dedi. Senin rulet tekerleklerine, bakara masalarına ihtiyacım yok. Ama sen orada ziyan oluyorsun Jules. Birkaç yıl daha geçerse cerrahiyi unutup gideceksin. Buna fırsat vermemelisin. Doktor Kellner döndü ve uzaklaştı. Jules Kellner'ın bu sözlerini serzeniş değil de bir uyarı kabul etti ve umutsuzluğa kapıldı. Lucy 12 saat geçmeden dışarı çıkarılmayacaktı. Dolayısıyla Jules şehre indi ve kafayı tütsüledi. Sarhoş olmasının nedeni unutmak değil, Lucy ameliyatı başarıyla atlattığından sinirlerini yatıştırmaktı. Ertesi sabah Lucy'yi ziyarete gittiğinde odanın baştan başa çiçeklerle donatıldığını, Lucy'nin yatağının kenarında iki erkeğin oturduğunu görünce şaşırdı. Lucy sırtını yastıklara dayamıştı, yüzü mutlulukla pırıl pırıldı. Lucy ailesiyle olan ilişkisini kesmiş, kötü bir durumla karşılaşılmadıkça kimseye haber verilmemesini istemişti. Bu nedenle Jules şaşırdı. Tabii Freddy Corleone onun basit bir ameliyat için hastaneye yattığını biliyordu. Otelden izin alabilmeleri için söylemeleri gerekmiş, Freddy de faturanın otele yollanmasını istemişti. Lucy odadakileri tanıttı, birini Jules görür görmez tanımıştı. Ünlü Johnny Fontaine'di bu. Öteki iri yarı adaleli, kapkara suratlı, adı Nino Valenti olan züppe görünüşlü bir İtalyandı. Tokalaştıktan sonra Jules ikisine de boş verdi. Lucy ile şakalaşıyor, New York'ta çocukluklarını geçirdikleri eski mahallelerinden, doktorun hiç bilmediği geçmişteki olaylardan konuşuyorlardı. Sonunda Jules ben sonra gelirim dedi, Doktor Kellner'ı görmem gerek. Oysa Johnny Fontaine tüm sevimliliğiyle ondan yana dönmüştü şimdi. Hey arkadaş, asıl biz gitmek zorundayız dedi. Siz Lucy'ye yoldaşlık edin, ona iyi bakın doktor. Jules, Johnny Fontaine'in sesinde garip bir boğukluk sezmişti. Birden onun bir yılı aşkın bir süredir konser vermediğini, Oscar armağanını kazandığını hatırladı. Adamın sesi bu yaşta değişebilir miydi? Gazeteler bir şey yazmamış, kimse sözünü etmemişti, bir sırdı bu. Jules ünlü kişilerle ilgili dedikodulardan hoşlanırdı. Rahatsızlığın nedenini anlayabilmek için Fontaine'in sesini dikkatle dinlemeye koyuldu. Basit bir yorgunluk, çok fazla içki ve sigaradan ileri gelebilirdi. Hatta kadınlarla fazla düşüp kalkmaktan bile. Seste çirkin bir ton vardı. Artık o tatlı, yumuşak, okşayıcı sesin yerinde yeller esiyordu. ''Jules, üşümüşe benziyorsunuz.'' dedi Johnny Fontaine'e. Fontaine nazik bir tavırla, ''Yorgunluktan.'' dedi. ''Dün akşam şarkı söylemeye çalıştım ve zorlandım.'' Kaderine rıza gösterdiğini belirten bir gülümsemeyle ekledi. ''Sesimin değiştiğini, yaşlandığımı bir türlü kabullenemiyorum.'' Jules havadan sudan söz edercesine, ''Bir doktora göründünüz mü?'' diye sordu. ''Belki de tedavisi mümkündür.'' Fontaine nezaketi bir yana bıraktı, buz gibi bakışlarla Jules'u süzerek, ''Hemen hemen 2 yıl önce yaptığım ilk iş bu oldu.'' dedi. ''En büyük uzmanlara gittim. Doktorum Kaliforniya'nın en iyisi sayılır. Hepsi dinlenmemi, bol bol dinlenmemi öğütlüyor. Bir şeyim yok, yalnız yaşlanıyorum. İnsanın sesi yaşlandıkça değişir.'' Fontaine bunları söyledikten sonra Jules'a önem vermez gibi davrandı, dikkatini Lucy'ye çevirdi. Bütün kadınlar gibi onun da başını döndürmeye yöneltti çabalarını. Jules onun sesini dinlemeye devam etti. Hiç kuşkusuz ses tellerinde bir bozukluk, belki de uğur vardı. Ama uzmanlar niçin bir teşhis koyamamışlardı? Acaba uğur habis ya da ameliyat edilemeyecek türden miydi? Sonra sesteki bozukluğun başka nedenleri de olabilirdi. ''Son kez ne zaman doktora gittiniz?'' diye sormak için Fontaine'in sözünü kesti. Fontaine artık sinirlendiğini saklamıyor ama Lucy'nin hatırı için kabalaşmamaya çalışıyordu. 18 ay kadar önce dedi. ''Doktorunuz boğazınızı sık sık kontrol ediyor mu?'' ''Elbette ediyor.'' dedi Fontaine sinirli bir tavırla. ''Kodeinli bir ilaç püskürttü, o kadar. Rahatsızlığımın sesimin yaşlanmasından başka bir şey olmadığını söyledi. İçki sigara dokunuyormuş. Belki de siz ondan daha iyi anlarsınız.'' ''Doktorunuzun adı nedir?'' Fontaine belli belirsiz bir gururla ''Tucker, Dr. James Tucker.'' dedi. ''Bu doktor hakkında ne düşünüyorsunuz?'' Jules'a bu ad bildik geldi. Tucker, ünlü film yıldızlarının doktoruydu. Ayrıca çok pahalı ve şehir dışındaki klinikle de ilişkisi vardı. ''Çok iyi giyinir.'' dedi Jules gülümseyerek. Artık Fontaine öfkesini gizleyemedi. ''Kendinizi ondan daha mı iyi sanıyorsunuz?'' diye sordu. Jules güldü. ''Siz de Carmen Lombardo'dan daha iyi bir şarkıcı mısınız?'' Jules, Nino Valenti'nin başını sandalyesine vurup kasıklarını tutarak kahkahalarla güldüğünü işitince şaşırdı. Yaptığı şaka bu kadar gülmeye değmezdi. Sonra burnunun dibine kadar gelen bu kahkahaların rüzgarında içki kokusunu aldı. Mr. Valentin'in sabahın bu erken saatinde bile yarı sarhoş olduğunu anladı. Fontaine arkadaşına gülümseyerek bakıyordu. ''Hey!'' dedi. ''Benim şakalarıma güleceksin sen, onunkilere değil.'' O sıra Lucy Jules'un elini tuttu, onu yanına çekti. ''Belki serseri görünüşlü ama parlak bir operatördür.'' dedi diğerlerine. ''Eğer Doktor Tucker'dan daha iyi olduğunu söylüyorsa daha iyidir. Onun sözünü dinle Johnny.'' Hasta bakıcı içeri girdi, gitmeleri gerektiğini söyledi. Lucy'nin pansuman saati gelmişti, yalnız olması gerekiyordu. Jules Fontaine ile Valent'i öpmek için eğilirlerken Lucy'nin başını çevirdiğini fark etti. İki erkek Lucy'yi dudaklarından öpmek isterken onlara yanağını uzattı. Jules'a dudaklarını uzattı. ''Ne olur öğleden sonra gel.'' diye fısıldadı. Jules başını salladı. Koridora çıkınca Valenti Jules'a ''Niçin ameliyat edildi?'' diye sordu. ''Önemli bir şey mi?'' Jules başını salladı. ''Kadınlarda görülen bir rahatsızlık. Çok önemsiz bir şey, inanın. Onunla evlenmeyi umduğumdan beni sizden fazla ilgilendiriyor.'' İki erkek değerini ölçüp biçmek istermiş gibi bakıyorlardı ona. ''Lucy'nin hastanede olduğunu nereden öğrendiniz?'' diye sordu Jules. ''Freddy telefon etti. Lucy'yi ziyaret etmemizi söyledi.'' dedi Fontaine. ''Hepimiz aynı mahallede büyüdük. Lucy, Freddy'nin kız kardeşinin düğününde baş nedimeydi.'' ''Ya!'' dedi Jules. ''Hikayeyi bildiğini hiç belli etmedi. Çünkü Fontaine ve Valenti Lucy ile Sonny arasındaki serüveni gizlemek, Lucy'yi korumak ister gibiydiler.'' Koridordan aşağı yürürken Jules sordu. Bu hastane bana muayene odalarını kullanma hakkı tanıyor. Niçin boğazınıza bakmama izin vermiyorsunuz? Fontaine başını salladı. Vaktim yok dedi. Nino Valent, hey, onun $1 milyon değerinde boğazı var diye atıldı. Öyle ucuz doktorlara gösteremez. Jules Valentin'in gülümserken kendi yanını tuttuğunu, Fontaine'i alaya aldığını anladı. Şakacı bir tavırla, ben ucuz bir doktor değilim dedi. Bir kürtaj meselesinden ötürü yakayı ele verinceye dek Doğu sahilinin en parlak operatörü ve teşhisçilerinden biriydim. Düşündüğü gibi bu itiraf Fontaine ile Valentin'in kendisini daha bir ciddiye almasını sağladı. Suç işlediğini kabullenmek, ustalık iddiasını doğrulamak demekti. İlk toparlanan Valent oldu. Johnny kendini muayene ettirmese bile benim bir kız arkadaşım var dedi. Ona bakmanızı istiyorum. Tabii boğazına değil. Fontaine kararsızlık içinde muayene ne kadar sürer diye sordu. 10 dakika dedi Jules. Oysa yalandı bu. Ama Jules hastalara yalan söylemesi gerektiğine inananlardandı. Doğruyu söylemek ve doktorluk bir arada yürümezdi. Tabii acil durumlar dışında. Peki dedi Fontaine. Sesi duyduğu kaygıyla daha bir boğuklaşmış, kalınlaşmıştı. 32. ayının sonu. Sayfa 385.